Sayfa 51. İkinci kısım. Platinum da bir madendir ve öteki madenler gibi bir fiyatı vardır. Bu fiyat iki etken tarafından kontrol altında tutulur. Birincisi dünyanın bu madene olan ihtiyacı, ikincisi de bu madenin çok bulunup bulunmamasıdır. Platinum çok az bulunur. Dünyadaki yıllık üretimi üreticiler tarafından miktarı gizlenen depolama dışında 15 milyon gramdır. Bu miktarın büyük bir bölümü, belki %95'i 3 kaynaktan elde edilir. Güney Afrika, Kanada ve Rusya. Öteki konularda olduğu gibi bu konuda da Rusya yapılabilecek ortak bir anlaşmaya yanaşmıyordu. Üreticiler uzun vadeli bir çalışma programını uygulamak için fiyatı belli bir düzeyde tutmak, böylece büyük yatırımları karşılayabileceklerinden emin olmak istiyorlardı. Ellerinde kimse tarafından bilinmeyen miktarda depolanmış maden bulunduran Ruslar, diledikleri zaman diledikleri miktarda madeni piyasaya sürerek fiyatın belli bir düzeyde durmasını engelliyorlardı. 45 milyon olan dünyanın yıllık piyasa ihtiyacının 10 milyon 500 bin gramını Rusya sağlıyordu. Bu rakam Rusların dünya piyasasının %23-24'ünü ellerinde tuttuklarını gösterir ve bu oranda onlara piyasayı etkileme olanağını tanıyacak yeterliktedir. Ellerindeki madeni Soyuz Prom ihracat aracılığıyla pazarlıyorlardı. Kanada her yıl uluslararası nikelin ürettiği 6 milyon gramı piyasaya sürüyordu ve madenin hemen hemen hepsini Amerikan Engelhard Endüstri şirketi alıyordu. Eğer Amerika'nın bu madene olan ihtiyacı birden artsaydı, Kanada bu konuda hiçbir şey yapamazdı. Üçüncü kaynak yıllık üretimi 28 milyon 500 bin gram olan ve pazarda en çok sözü geçen Güney Afrika'dır. Sir James Manson bu hesapları yaparken henüz üretime geçmemiş olan Impala madenleri dışında en önemli yeri tutan ve bütün dünya üretiminin yarısını karşılayan Rustenburg madenleriydi. Her iki madende elinde dünya piyasasını istediği biçimde etkileyecek kadar depolanmış malı bulunan Johannesburg Consolidated tarafından yönetilmektedir. Rustenburg üretiminin işlenip piyasaya sürülmesi merkezi Londra'da olan Johnson Matthey şirketince yapılmaktaydı. James Manson da bütün bunları biliyordu. Chalmers'ın raporu masasına gelene kadar işin içinde platinum olduğunu bilmiyordu. Ama raporu gördükten sonra durumu hemen kavradı. Bir beyin cerrahının yüreğin çalışmasını bildiği ölçüde o da bu işleri biliyordu. Bu işe girmeden önce bile Amerikan Engelhard Endüstrilerinin patronu Charlie Engelhard'ın halk arasında şirketinden çok harika yarış atı Nijinsky'nin sahibi olarak tanındığını da biliyordu. Engelhard Güney Afrika'dan platinum almaya başlamıştı. Çünkü 70'lerin ortasında Amerika'nın ihtiyacı Kanada'nın karşılayamayacağı kadar artacaktı. Manson bundan emindi. 1970-1980 yılları arasında Amerika'nın platinum tüketiminin bugüne oranla 3 misli olacağının beklenmesi, motorlu araçların egzoz adıyla bilinen bölümüyle yakından ilgilidir. Hava kirlenmesi sorunu 1960'larda milli bir görünüm kazanmıştı. 10 yıl öncesine kadar pek yaygın olmayan hava kirlenmesi, çevre temizliği gibi sözcükler bugün her siyasetçinin ağzında sakız, bunlardan söz etmekse moda oldu. Havanın kirlenmesini önlemek amacıyla yasaların çıkarılması için herkes baskı yaptı ve sağ olsun Mr. Ralph Nader sayesinde motorlu araçlar bu kişilerin ilk hedefi oldu. Manson bu akımın 1975 ya da 1976'da günün konusu olacağından ve Amerika'da motorlu araçların çıkardığı pis egzoz gazının temizlenmesi amacıyla Amerikan arabalarının gerekli gereçle donatılması için bir yasanın çıkacağına inanıyordu. Tokyo, Madrid ve Roma gibi şehirlerin de bu yasayı uygulayacaklarını umut ediyordu. Ama Kaliforniya büyük bir merkezdi. Motorlu araçların egzoz gazı 3 safhada oluşur ve her safha zararsız duruma getirilebilir. İlk ikisi kimyasal işlem olan oksidasyon, üçüncüsü ise redaksiyondur. Redaksiyon işleminde katalizör diye adlandırılan bir maddeye gerek vardır. Oksidasyon ise gazın alçak ya da yüksek ısı altında yakılmasıyla gerçekleşir. Motorlu araçların egzoz gazının alçak ısı altında gerçekleşmesi için bir katalizör gereklidir. Tıpkı redaksiyon işleminde olduğu gibi. Bu katalizör ancak platinum madeninden olur. Sir James Manson iki şeyi hesaplamaya uğraşıyordu. Bugün bile uzmanlar bu işlemde platinumdan başka bir madenin kullanılması için çalışmalar yapıyorlar ama böyle bir şeyin gerçekleşmesi ve daha ucuz bir madenin platinum yerine kullanılması 1980'den önce olamaz. Böylece platinumdan olacak katalizörü 1980'e kadar kullanma zorunluluğu vardı. Her bir gereç içinde 3 gram saf platinum gerekliydi. İkincisi de bu yasanın Amerika'da 1975 yılından sonra çıkacağıydı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle Amerika'nın platinum ihtiyacı tam 2 misline çıkacaktı. Amerika'da bu açığı hangi kaynaktan kapayacağını bilemeyecekti. Ama James Manson onların bu açığı hangi kaynaktan karşılayacaklarını hemen hemen kesin olarak biliyordu. Her zaman ondan alabileceklerdi. Hava kirlenmesi sorunu yayıldıkça platinuma olan ihtiyaç artacak ve platinumun fiyatı çok ama çok iyi olacaktı. Tek bir sorun vardı. Kristal Dağı'nın maden işletme hakkının şu anda hiç kimsede olmadığını kesin olarak bilmeliydi. Ama nasıl? Doğal koşullar altında bu dağı sınırları içinde bulunduran ülkeye gidip başkanla görüşmenin bir yolunu bulması gerekiyordu. Başkana raporu gösterip işletme hakkını Mancon'a vermesi için İsviçre'deki banka hesabına yüklü bir para yatırması ve bir de ülkenin hazinesini şişirmesi gerekirdi. En doğal yol bu olurdu. Ama dünya üzerindeki öteki madencilik şirketlerinden biri de bu dağdaki madenden haberdar olabilir ve başkana ondan daha çok para vermeyi önerebilirdi. Sonunda bir çatışma bile çıkabilir ve beklenmeyen sonuçlar alınabilirdi. Böyle bir hareketi Güney Afrikalılar, Kanadalılar ve özellikle Ruslar yapabilirdi. Yeni bir kaynağın bulunması demek Rusların bu konuda söz sahibi olmalarını ve ellerindeki madeni kullanmalarını önlemek demekti. Böylece Ruslar platinumdan kazandıkları parayı düşlerinde bile göremezlerdi. Manson Zangaro adını şimdiye kadar duyduğunu pek hatırlayamıyordu. Belki de bir iki kez duymuştu. Ama duymuş olsa bile bu ülke hakkında hiçbir şey bilmediğini anladı. Her şeyden önce bu ülke üzerine bir şeyler öğrenmeliydi. Öne doğru eğildi ve diyofonun düğmesini çevirdi. Bayan Cook, lütfen içeri gelir misiniz? Bayan Cook onun 7 yıldan beri özel sekreteriydi ve bu süre içinde hatta ondan önceki 10 yıllık görev süresinde James Manson onu hep böyle çağırmıştı. Hiç kimse onu ilk adıyla çağırmazdı. Hatta ilk adının olduğunu bile bilmezlerdi. Ama gerçekte onun da bir ilk adı vardı, Marjorie. Birinin onu Marjorie diye çağırabileceği türden bir insan değildi. Elbette bir zamanlar savaştan önce genç bir kızken erkekler onu Marjorie diye çağırmışlardı. Belki de onunla flört edip kıçını çimdiklemek istemişlerdi. Ama bütün bunlar 35 yıl önce olabilirdi. Yanan ve harap olan caddelerde can kurtaran içinde dolaşıp Dunkirk'ten hiç gelmeyecek bir nöbetçiyi bekleyerek geçen 5 savaş yılı ardından yatalak ve gözyaşını silah olarak kullanan isyancı annesine bakarak harcadığı 20 yıldan sonra Bayan Marjorie Cook'tan geriye ne gençlik ne de çimdiklenebilecek bir parça et kalmıştı. Ciddi, titiz ve verimli bir sekreterdi. Mancon'daki işi onun bütün hayatıydı. İş saatleri dışında zamanını köpeğiyle geçirirdi. Şehrin dışında Chigwell'deki küçük dairesinde köpeğiyle kalır, yatağını onunla paylaşır ve onu öz çocuğu gibi severdi. Böylece de onu Marjorie diye çağıran olmazdı. Genç memurlar ona büzük elma, kuşların sekreteri ve o yaşlı yarasa, ötekilerle işvereni Sir James Manson ise Bayan Cook derlerdi. Patronu hakkında sanılandan çok şey bilirdi ama bildiklerini kimseye söylemezdi. Kapandığı zaman duvarla aynı görünüm içinde olan kapıdan içeri girdi. Bayan Cook son 5 ay içinde yanılmıyorsam bir adamı Zangaro'ya araştırma yapması için göndermiştik. Evet Sir James, yanılmıyorsunuz. Ha, hatırlıyorsunuz demek. Elbette hatırlıyordu. Bayan Cook masasından geçen hiçbir şeyi unutmazdı. Evet Sir James. Güzel, öyleyse lütfen bana araştırmayı yapmamız için o ülkenin hükümetinden kimin izin aldığını bulur musunuz? Dosyada olacak Sir James, gidip bakayım. Önce kendi defterine baktı. Defterin iki bölümü vardı. Birinci bölüme gelen ziyaretçilerin adlarını, ikincisine ise geliş konularını işlerdi. Defterini de bulduktan sonra bir de dosyalara baktı. Odaya geri döndüğünde aradan 10 dakika bile geçmemişti. Bay Bryant'mış Sir James. Elindeki karta bakarak dış anlaşmalardan Richard Bryant dedi. ''Sanırım bir rapor vermişi değil mi?'' diye sordu Sir James. ''Şirketin çalışma kurallarına göre vermiş olması gerekir.'' ''Onun raporunu lütfen bana gönderir misiniz Bayan Cook?'' Tekrar odadan çıktı. Mancon'un başı yerinden kalkmadan pencereye doğru baktı. Hava kararmaya başlamıştı. Orta katlardaki ışıklar yavaş yavaş yakılıyordu. Alt kattakiler tamamen yanmıştı. Ama yeterince yüksek olan yapıların üst katları yeterince aydınlıktı. Yine de kitap ya da başka bir şey okuyabilecek kadar değil. Bayan Cook odaya girip elindeki raporu patronun masasına bırakarak tekrar duvar dibine çekildi. James Manson masa lambasına doğru uzandı ve yaktı. Richard Bryant'ın raporundaki tarih 6 ay öncesini gösteriyordu. Şirketin istediği gibi kısa ve öz yazılmıştı. Rapora göre dış antlaşmalardan verilen bir emir üzerine Zangaro'nun başkenti Clarence'e gitmiş, bir otelde bir hafta kaldıktan sonra ülkenin doğal kaynaklar bakanıyla görüşmeyi başarmış. 6 gün içinde yapılan 3 ayrı görüşme sonunda Manco'nun Kristal Dağı ve çevresinde bir araştırma yapması için gerekli anlaşmayı yapmış ama aldığı izne göre bu araştırma ancak tek kişi tarafından yapılacakmış. Arama ekibinin istediği yerlerde arama yapabilmesi için izinde belirli bir yer belirtilmemiş. Bakanın kolaylık göstermesi için rüşvet verilmesi gerekmiş. Özel hesabına yatırılan para bu anlaşmanın sağlanması için harcanan paranın hemen hemen yarısı kadar tutmuş. Raporda başka bir şey yoktu, yalnızca bakanın kişiliği ilgi çekiyordu. Öyleyse ne olacak diye düşündü Sir James Manson. Bryant bugünlerde Washington'da olabilirdi. Manson tekrar diyofona doğru eğildi. Dış anlaşmalardan Bay Bryant'a gelip beni görmesini söyler misiniz Bayan Cook? Düğmeyi kapattıktan sonra başka bir düğmeyi çevirdi. Martin, lütfen bir dakika gelir misin? Martin Thorpe'un 9. kattaki bürosundan çıkıp gelmesi 2 dakika sürmüştü. İnsafsızlık ve beceri isteyen bir işte çalışan insafsız ve becerikli birine hiç benzemiyordu. Çocuksu, yakışıklı, kısa kesilmiş koyu dalgalı saçlı, derin mavi gözlü görünüşüyle liseli bir atletizm takımı kaptanına benziyordu. Sekreterler onu yakışıklı, müdürlerse anlamı hiç de iyi olmayan sözcüklerle çağırırlardı. Görünüşü dışında özel okullarda okuduğu ve sporla uğraştığı, hele atletizm takımının kaptanlığını yaptığı sözleri bütünüyle gerçeğe aykırıdır. Aslında iki sözcüğü bir araya getiremezdi. Ama Manco'nun çalıştığı bütün alanlardaki pay senetlerinin her günkü değerini kuruşu kuruşuna bilirdi. 29 yaşındaydı. Kimi düşleri vardı ve bunları gerçekleştirmeyi düşünüyordu. Düşüncesine göre Manco'nunla Sir James Manson bu düşlerini gerçekleştirmesinde büyük rol oynayabilirdi. Ve şirkete bağlılığı eline geçen yüksek maaştan ileri geliyordu. Şirketi için kurduğu ilişkilerin onu bir gün istediği yere ulaştıracağına inanıyordu. O içeri girene kadar Sir James, Zangaro raporunu çekmeceye sokmuş, masanın üstünde yalnızca Bryant'ın raporu kalmıştı. Sir James şirketinin memurunu dostça bir gülümsemeyle karşıladı. Martin, elimde üstünde dikkatle çalışılması gereken bir iş var. Çok da acele yapılması gerekiyor. Yarım geceni alabilir. O gece Thorpe'un bir işi olup olmadığını sormak Sir James'in huyu değildi. Thorpe da bunu biliyordu. Yüksek maaşın gereğiydi bu. Bu işe olduğu gözüyle bakabilirsiniz Sir James. Bu gece telefonla erteleyemeyeceğim hiçbir işim yok. Güzel, bak eski raporları karıştırırken şuna rastladım. 6 ay önce dış anlaşmalardan bir adamımız Zangaro denilen bir yere gönderilmiş. Niçin gönderildiğini bilmiyorum ama öğrenmek istiyorum. Adamımız o ülkenin hükümet yetkilisinden Kristal Dağı diye bilinen ıssız bir bölgede maden olup olmadığını araştırmaya bir araştırma kurulu gönderebilmemiz için gerekli izni almış. Şimdi öğrenmek istediğim şu, o zaman ya da bugünlerde ya da son 6 ay içinde bu araştırma konusunda kurula hiçbir şey söylendi mi? Kurula mı? Evet, böyle bir araştırma yaptığımız yönetim kuruluna söylendi mi? İşte bunu bilmek istiyorum. Gündemde olmayabilir, tutanaklara bakman gerekecek. Eğer görüşülecek başka bir konu var mı diye kaydedilen sayfalarda adı geçiyorsa, son 12 ay içinde yapılan bütün toplantıların tutanaklarını kontrol et. Bryant'ın 6 ay önce oraya gitmesi için kimin, niçin yetki verdiğini ve oraya gönderilen mühendisin kim tarafından niçin gönderildiğini de öğrenmek istiyorum. Araştırmayı Mulrooney adında bir adam yapmış. Onun hakkında da bir şeyler bilmek istiyorum. Personel servisindeki dosyalardan bu bilgiyi edinebilirsin. Anladın mı? Thorpe şaşırmıştı. İlk kez kendi alanı dışında bir iş yapacaktı. Evet Sir James, ama Bayan Cook bu işi benim yapabileceğimden çok daha kısa bir süre içinde yapabilir. Ya da bunun için bir başkasına görev... Evet Bayan Cook yapabilir ama ben senin yapmanı istiyorum. Personel servisinde ya da yönetim kurulu odasındaki dosyaları senin karıştırman durumunda herkes bu işin muhasebeyle ilgili olduğunu sanacak. Böylece de kimsenin haberi olmayacak. Martin Thorpe yavaş yavaş işin iç yüzünü anlamaya başladı. Yani orada bir şeylerin bulunduğunu mu söylemek istiyorsunuz Sir James? Manson pencereden dışarı baktı, hava kararmıştı. Karanlığın altı bir ışık denizi ile kaplıydı. Borsacılar, tüccarlar, katipler, bankerler, vergi memurları ve kimi bürolarda da hiç kuşkusuz yasalara aykırı iş çevirenler işlerinin başından ayrılmak için 5:30'u bekliyorlardı bu kış günü. Boş ver dedi arkasındaki genç adamı terslercesine, yalnız senden isteneni yap. Thorpe patronun bürosundan çıkıp bürosuna doğru ilerlerken sırıtıyordu. Kurnaz piç dedi kendi kendine merdivenlerden inerken. Sir James'in çift camlı ses geçirmeyen odasındaki sessizliği diyofondan gelen ses bozdu. "Bay Bryant burada Sir James." Manson masasına doğru ilerlerken duvardaki düğmeyi çevirdi ve odanın ışıklarını yaktı. Masasına gelince de lambayı söndürdü. "İçeri gönderin Bayan Cook." Orta derecedeki bir görevlinin 10. kattaki kutsal büroya çağrılması için 3 neden vardır. Bunlardan biri patronun yazılı ya da sözlü olarak öğrenmek istediği şeyler içindir ki bu bütünüyle iş çerçevesi içindedir. Biri azarlanıp yerin dibine batırılmak içindir ki cehennemden ayırt edilemez. Üçüncü de patronun babalık duyguları harekete geçtiğinde duygularını bir memuruna duyurmak içindir ki bu da insana güven verir. Michelle Bryant kapı eşiğinde durmuş düşünüyordu. 39 yaşında orta derecede bir memurdu ama işini günü gününe ve düzenli yapardı. Buraya çağrılma nedenini yukarıda sayılanlardan ilki olmadığına emindi. İkincisinden kuşkulanıyordu. İçeri girer girmez üçüncü neden için çağrıldığını öğrenince içi rahatladı. "Oo, içeri gir Bryant, buyurun." Bryant içeri girer girmez Bayan Cook ardından kapıyı kapadı ve yerine gidip oturdu. Sir James Manson geniş bürosundaki rahat sandalyelerinin birine oturması için Bryant'a işaret etti. Niçin çağrıldığını düşünmekte olan Bryant gösterilen sandalyeye oturdu. Yumuşak süet mindere gömülmüştü. Manson duvara doğru yürüdü ve gizli iki kapağı açınca ortaya bir içki dolabı çıktı. "İçki ister miydin Bryant? Güneş battı, rahatlıkla içebiliriz." "Teşekkür ederim efendim. Viski lütfen." "Zevkli adamsın, benim de en sevdiğim içkidir, ben de sana katılıyorum." Bryant saatine bir göz attı, 5:15 vardı. Sıcak ülkeler için geçerli olan güneş battıktan sonra içki içme kuralı Londra'nın kış günleri için geçerli sayılamazdı. Ama aklına bir iş toplantısı gelmişti. Bu toplantıda viskiden başka bir şey içmeyen Sir James, likör ve öteki içkilerden içenlerle alay etmişti. Böyle küçük şeylere dikkat etmek insanın işine yarıyor diye düşündü Bryant. Bu arada Sir James iki kristal bardağı Glenlivet dolduruyordu. Elbette buz kovasına elini sürmedi. "Su yoksa soda mı?" diye seslendi olduğu yerden. Bryant ona doğru döndü ve şişeyi işaret etti. "Hayır teşekkür ederim Sir James, şişede olduğu gibi içerim." Manson birkaç kez başıyla onayladıktan sonra bardaklarla birlikte Bryant'ın yanına geldi. Kadeh tokuşturup viskilerini içmeye başladılar. Bryant konuşmanın başlamasını bekliyordu. Bunu anlayan Manson babalık rolüne başladı. "Seni buraya niçin çağırdığımı düşünerek kaygılanma," diye söze girdi. "Çekmecelerimdeki eski raporları karıştırırken seninkilerden birine rastladım. Zamanında okumuş olmalıyım ama her nasılsa dosyalanması için Bayan Cook'a vermeyi unutmuşum." "Benim yazdığım bir rapor mu?" diye sordu Bryant. Evet. Hani bir yerden döndükten sonra vermiştin. Neydi oranın adı? Zangaro. Doğru mu?"
"Evet efendim, Zangaro. 6 ay önce yazmıştım o raporu."
"Evet, aşağı yukarı. Tamam, 6 ay önce. Raporu tekrar okuduğumda senin o bakanla biraz uğraştığın gözüme çarptı."
Bryant rahatlamaya başladı. O da ılık, sandalye son derece rahat ve elindeki viski de eski bir arkadaşı gibiydi. Olanları hatırlayınca gülümsedi.
"Ama araştırma yapmamız için gereken izni aldım."
"Bravo doğrusu," diye kutladı onu Manson. Bir şey hatırlamış gibi gülümsedi.
"Bilir misin, eskiden ben de aynı şeyleri yapardım. Ekmek paramı kazanmak için güç işlere girerdim. Batı Afrika'ya gitmemiştim o günlerde elbette. Sonraları gittim, bütün bunlar başladıktan sonra."
Bütün bunlarla ne demek istediğini anlatmak için bir eliyle lüks bürosunu işaret etti.
"Artık çoğu zamanımı burada kağıtların arasında geçiriyorum," diye sürdürdü Sir James. "Hatta senin gibi genç arkadaşların bu işleri becermesini kıskanıyorum. Bana Zangaro yolculuğunu anlatır mısın?"
Evet, gerçekten tıpkı eski günleri andırıyordu. İnsanları burunlarına taktıkları kemikleriyle göreceğimi sandığım topraklara indikten birkaç saat sonra diye başladı Bryant.
"Gerçekten mi? Aman Allah'ım, çok kötü bir yer Zangaro değil mi?"
Sir James Manson başını arkaya doğru kaydırdı. Böylece karşısındaki güçlü adamın gözlerini görememek Bryant'ı biraz olsun daha rahatlattı.
"Çok haklısınız Sir James. 5 yıl önce kazandığı bağımsızlıktan bu yana sürekli gerilemiş bir ülke. Orta çağı bile yaşamıyorlar."
Aklına patronun bundan önceki toplantılardan birinde söylemiş olduğu bir söz geldi. Afrika Cumhuriyetlerinin çoğunda yönetimin tek elde toplandığı görüşünü savunanlar için gerçekten iyi bir örnektir bu ülke. Bir kez güçlenen bir daha elindeki gücü bırakmaz ve sonunda da olan halkı olur.
Sir James karşısındaki kadar kurnazdı. Kendi kullandığı sözlerin bir başkasınca kendine söylendiğinin farkındaydı. Gülümseyerek yerinden kalktı ve pencereye doğru ilerledi. Aşağıdaki caddelere bakmaya başladı.
Peki orada güç kimin elinde diye alçak sesle sordu. Başkan da ya da diktatör demek daha doğru olur dedi sandalyede oturmakta olan Bryant. Bardağı boşalmıştı. Kimba adında bir adam bağımsızlıktan hemen önce yapılan seçimleri kazandı. 5 yıl önce yani. Bu ülkenin yerlileri onu istemiyorlardı ama o yine de kazandı. Kimisinin söylediğine göre şiddet ve büyüyle kazanmış. Bilirsiniz oldukça geri kalmışlar. Çoğu oyun ne demek olduğunu bile bilmiyormuş. Şimdi de bilmeleri gerekmiyor.
Bu Kimba sert bir adam galiba diye sordu Sir James.
Sert olması önemli değil efendim. Adam düpedüz zır deli. Kudurmuş bir megaloman ve sırılsıklamda paranoid. Ülkeyi tek başına yönetir. Çevresinde birkaç, evet, efendimci bulunuyor. Bunlar da onunla aynı görüşü paylaşmazlarsa ya da onlardan kuşkulanırsa hemen hücreyi boyluyorlar. Söylentilere göre işkence seanslarını o yönetiyormuş. Bir kez hücreye düşen birinin sağ çıktığı görülmemiş.
Demek böyle bir dünyada yaşıyoruz Bryant. Birleşmiş Milletler'de bu gibi adamların da İngiltere ya da Amerika kadar oyları geçerli. Hükümetinden kimin önerilerini dinler?
Kendi yurttaşlarından kimsenin sözünü dinlemez ama elbette onun sesleri vardır. Orada kalan birkaç beyaz böyle diyor onun için.
Sesler mi? Diye sordu Sir James.
Evet efendim. Söylediğine göre halkını kutsal seslerle yönetiyormuş. Tanrı'yla konuşuyormuş. Halkına ve diplomatik heyetlere de aynı şeyleri söyleyip duruyormuş.
Yok canım daha neler diye şaka yaptı Manson. Gözleri hala pencerenin dışındaydı. Bazen Tanrı'yla Afrikalıları tanıştırmanın büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Liderlerin hiç olmazsa yarısı Tanrı'yla konuşuyor.
Ayrıca halkın gözünü de korkutmuş. Halkı onun juju, büyü, sihir ya da nasıl adlandırıyorlarsa öyle bir gücün sahibi olduğunu sanıyor. Böylece soyut bir korku yaratmış onlarda.
Yabancı elçilikler ne yapar diye sordu pencerenin yanındaki adam.
Onlar kendi bildiklerini kendilerine saklarlar. Görünüşe göre onlar da halk kadar bu deliden korkuyor. Zanzibar'ın Şeyh Abeid Karume'si, Haita'nın Pabatok Duvalier'i ve Gine'nin Sekou Touré'sinin garip yanlarını kişiliğinde toplamış.
Sir James ona doğru döndü ve yapma bir yumuşaklıkla, ''Niçin Sekou Touré?'' diye sordu.
Bryant kendi konusunu bulmuştu ve Afrika'nın siyasal yapısı üzerine bildiklerini işverenine göstermek fırsatını bulduğu için çok mutluydu.
Bir komünist dinkine en yakın bir yönetim biçimi uyguluyor Sir James. Bu adam bütün siyasal hayatı boyunca Lumumba'ya hayranlığından hiçbir şey yitirmemiş. İşte bu nedenle ülkesinde Ruslar böylesine güçlü. Çok büyük bir elçilikleri var. Böyle bir ülke için gerçekten çok büyük. Döviz kazanmak için yapılan bütün tesisler kötü yönetim yüzünden başarılı olamadı. Üretebildikleri şeylerin çoğunu buraya uğrayan Rus balıkçı gemilerine satarlar. Elbette bu gemiler ya casusluk ya da bu bölgede dolaşan denizaltılarına yiyecek sağlamak için gezinirler. Satılan ürünlerden elde edilen para hiçbir zaman halk için kullanılmaz. Kimba'nın banka hesabına geçer.
Bu bana hiç de Marksizm gibi gelmiyor dedi Manson şaka yollu.
Bryant bir kahkaha attı.
İşin içine para ve rüşvet girdiği an Marksizm yok olur diye cevap verdi. Her zaman olduğu gibi.
Ama Ruslar güçlü değil mi? Aynı zamanda da etkili. Bir viski daha ister misin Bryant?
Bryant cevap verirken Manco'nun başı Glenlivet'ten 2 bardak daha doldurdu.
Evet Sir James, Kimba kendi tecrübesinin dışında hiçbir şeye karşı anlayışlı değildir. Kendi tecrübesi de ülkesinin içinde ve birkaç Afrika ülkesine yaptığı yolculuklardan öte bir sınır tanımaz. Bu nedenle dış ülkelerle olan ilişkilerinde bazen bazı kişilere danışma gereğini duyar. Böylesi durumlarda kendi kabilesinden 3 siyah danışmanından birinin fikrini alır. Bunlardan ikisi Moskova'da, biri de Pekin'de öğrenim görmüştür. Ya da doğrudan doğruya Ruslara danışır. Bir gün otelin barında otururken bir Fransız tüccarla konuştum. Onun söylediğine göre Rus elçisi ya da onun yardımcılarından biri hemen hemen her gün Kimba'nın sarayında olurmuş.
Bryant 10 dakika daha oturdu ama Manson öğrenmek istediği her şeyi artık biliyordu. 5:20 Bryant'ı karşıladığı gibi uğurladı. Genç adam dışarı çıkar çıkmaz Bayan Cook'u odasına çağırdı.
Maden araştırmalarında görevlendirdiğimiz bir mühendisimiz olacak. Adı Jack Mulrooney dedi. 3 aylık bir araştırmadan döndü. Araştırmayı Afrika'da yapmıştı. Şu sıra izinde olabilir. Evinden bulmaya çalış. Yarın sabah onu görmek istiyorum. Bir de araştırma gözlem şefi Dr. Gordon Chalmers'ı. Onu laboratuvardan ayrılmadan Watford'dan arayabilirsin. İş yerinden çıkmışsa evinden ara. Söyle yarın saat 12'de burada olsun. Yarın sabah için eğer varsa öteki görüşmelerimi iptal et ve Chalmers'la öğle yemeğine çıkacağımı da hesaba kat. Bury Caddesi'ndeki Wilton'da bir masa ayırtırsan iyi olur. Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim. Birazdan dışarı çıkacağım. 10 dakika içinde ön kapıya bir araba çağırıver.
Bayan Cook odadan çıkar çıkmaz Benson diyofona doğru eğildi ve bir düğmeyi çevirdi. ''Bir dakika gelir misin Simon?'' dedi alçak sesle. Simon N. Dean de Martin Thorpe kadar aldatıcıydı ama başka yönden. İyi bir aileden geliyordu ve bu maskenin altında bir eşkıya ahlakı gizliydi. Terbiyeli görünüşünün ve insafsızlığının yanı sıra çok da zekiydi. James Manson gibi bir adamın emrinde çalışmalıydı ve James Manson da işini yürütebilmek için yanında Simon N. Dean gibi adamlar çalıştırmalıydı. Simon N. Dean, Londra'nın batı yakasındaki en görkemli kumarhanelerde rastlanabilecek, her milyonerin selam verdiği ve ilişki kurmadığı dansöz kalmayan adamlarla aynı soydandı. Aralarındaki tek ayrım, N. Dean'in kafasını kullanarak çalışmakta olduğu büyük kumarhanede yüksek bir mevkiye ulaşmasıydı. Thorpe gibi multimilyoner olma sevdasında değildi. Ona göre 1 milyon yeterdi ve bu parayı kazanana kadar da Manson'ın yanından ayrılmak niyetinde değildi. 6 odalı dairesinde korvetine ve kızlara yetiştireceği parayı Manson ona veriyordu. O da patronunun odasına bir alt kattaki kendi bürosundan servis merdivenlerini çıkarak gelirdi. O odaya girerken Bayan Cook çıkıyordu. ''Sir James?'' ''Simon, yarın Gordon Chalmers adındaki bir adamımızla öğle yemeği yiyeceğim. Wayfood'daki laboratuvarımızın başı olan bilim adamıyla. Yarın 12'de burada olacak. O gelmeden onun hakkında bilgi istiyorum. Personel servisindeki dosyalarda olacak. Ama sen daha çok bulmaya bak. Kişiliği, ev hayatı, herhangi bir zaafı, en önemlisi de maaşından başka paraya ihtiyacı olup olmadığını öğrenmeye çalış. Eğer varsa siyasal görüşünü de bilmek isterim. Bilim adamlarının çoğu solcu olur. Elbette hepsi değil. Personel servisinden Arrington'la kısa bir görüşme yapman yararlı olabilir. Onu paydostan önce yakala. Bu gece dosyayı incele ve yarın sabah da okumam için benim masaya bırak. Sabah erkenden öteki bilgileri toplamaya başla. Beni en geç 12'ye çeyrek kala ara, tamam mı? Biliyorum çok aceleye gelen bir iş ama çok da önemli olabilir. Andy'in yerinden kıpırdamadan bütün talimatı aldı. İşin özünü kavramıştı. Sir James yarın bu adamla görüşecekti. Sir James Manson dost ya da düşman bir adamla görüşmeden önce mutlaka onun hakkında özel hayatı da dahil ayrıntılı bilgi edinirdi. Birçok kez onlardan daha hazırlıklı olduğu için rakiplerini rahatlıkla yenmişti. Andy'in başıyla onayladıktan sonra odadan çıkarak doğru personel servisine gitti. Martin Thorpe az önce oradan ayrılmıştı ve şans eseri yolda karşılaşmadılar. Şofördü Rolls Royce, Sir James'i Ritz'in arkasındaki evine götürmek için iş yerinden ayrıldı. Eve gider gitmez banyo yapar ve kapristen yemeğini getirtirdi. Ardına yaslanan Sir James Manson bu akşamın ilk prosunu yaktı. Şoför Evening Standard gazetesini uzattı. Charing Cross istasyonunun önünden geçerken gözleri küçük bir paragrafa takıldı. Önemli haberler arasında yer almıyordu. Paragrafı birkaç kez daha okudu. Oldukça yoğun olan trafiğe baktı. Yayalar istasyona ve otobüs duraklarına akın ediyorlardı. İnsanlar hareketli bir günün ardından Edenbridge ya da Seven Oaks'taki evlerine gitmek için bu soğuk Şubat günü acele ediyorlardı. Çevresine bakınırken kafasının içindeki düşünce çekirdeği gelişiyordu. Bu haberi okuyan başka bir adam gülüp geçebilirdi. Ama Sir James Manson bir başkası değildi. O 20. yüzyıl korsanıydı ve bununla övünüyordu. Paragrafın üstündeki başlık bir Afrika Cumhuriyeti ile ilgiliydi. Zangaro'yla değil, bir başkasıyla. Ülkenin adını da hiç duymamıştı. Bilinen maden zenginlikleri yoktu ki. Başlık şöyleydi: Afrika devletinde yeni bir darbe.